Ayrım 14, sayfa 134. Bir morfin bağımlısına tek bir lütuf bahşedilmiştir. Hayatını mutlak bir yalnızlık içinde geçirebilme becerisini kimse onun elinden alamaz. Yalnızlık önemli, kayda değer düşüncelerdir. Derin düşüncelere dalma, sükunet, bilgeliktir. Gece tüm siyahlığı ve sessizliğiyle akıp gidiyor. Bir yerlerde çıplak bir orman, arkasında bir dere, güz mevsiminin serinliği. Uzaklarda karmakarışık, çalkantılı Moskova var. Hiçbir şey beni alakadar etmiyor. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Beni bir yere sürükledikleri de yok. Lambanın alevi usul usul, usul usul yanıyor ateşe. Moskova serüveninin ardından dinlenmek, her şeyi unutmak istiyorum. Unuttum da. Unuttum. 18 Kasım. Kırağı, ortalık kuru. Patikadan geçerek dereye gittim. Çünkü neredeyse hiç temiz hava aldığım yok. Ahlaki çöküntü. Belki gerçekten öyle. Ama yine de bunlar kaçırmak için çaba harcıyorum. Mesela bu sabah iğne vurmadım kendime. Artık günde 3 kez %4'lük solüsyon 3 iğne yapıyorum. Utanç verici. Ana için üzgünüm. Her yeni iğne ona acı veriyor. Üzülüyorum. Ne kadar da iyi bir insan. Evet öyle işte. Kötüleştiğim zaman bir süre bir şekilde duruma katlanmaya ve iğneyi geciktirmeye karar verdim. Ve dere kenarına gittim. Profesör ne görse beni takdir ederdi. Çöl gibi. Ne bir ses ne bir seda. Akşam karanlığı henüz çökmedi ama bir yerlere sinmiş ve bataklıkların, küçük tepeciklerin üzerinden, ağaç kütüklerin arasından süzülüyor. Levkova Hastanesi'ne doğru gidiyor, usul usul ve ben de bir değneğe yaslanarak, son zamanlarda biraz güçten düştüm doğrusu, ve ayaklarımı sürüyerek ilerliyorum. İşte orada, dereden, tepenin üzerinden sarı saçlı ufak tefek yaşlı bir kadının hızla bana doğru geldiğini fark ettim. Küçük adımları alacalı kloş eteğinin altından seçilmiyordu. İlk önce ona aldırış etmedim ve ürkmedim. Fakat bir tuhaflık vardı. Neden bu soğuk havada başı açık ve üzerinde yalnızca bir bluzla dolaşıyordu bu yaşlı kadın? Hem nereden çıkmıştı, kimin nesiydi? Levkova'da hasta kabul saati bitiyor. Geçenler son köylü kızakları. 10 verstlik alanda kimsecikler olmaz. Sadece sis, bataklık ve orman. Sonra birden soğuk bir ter aktı sırtımdan. Anlamıştım. Yaşlı kadın koşmuyor, basbayağı yere değmeden uçuyordu, iyi mi? Fakat bana çığlık attıran bu değil, kadının elinde tuttuğu yabaydı. Ne diye bu kadar korktum? Niçin? Tek dizimin üzerine çöktüm. Ellerimi kaldırdım ve onu görmeyeyim diye kendime siper ettim. Sonra da düşe kalka kurtuluş yerime koşar gibi eve koştum. Bu arada kalbim beni yarı yolda bırakmasın da bir an önce sıcak odama varıp kanlı canlı anayı göreyim diye dua ediyordum sadece. Ve tabii biraz morfin alayım diye. Sonunda koşarak eve vardım. Saçmalık. Saçma bir halüsinasyon. Öylesine bir halüsinasyon işte. 19 Kasım. Kustum. Bu kötü bir şey. Ayın 21'inde anayla gece yaptığım konuşma. Ana. Sağlık memuru biliyor. Ben. Öyle mi? Fark etmez. Boşver. Ana. Eğer şehre gitmezsen kendimi öldürürüm. Duyuyor musun? Şu ellerine bak. Ben. Biraz titriyorlar ama çalışmamızı yere etkilemiyor bu durum. Ana. Bir baksana. Damarların görünüyor. Bir deri bir kemik kalmışsın. Şu yüzüne bir bak. Dine beni Sergey. Git. Yalvarırım git. Ben. Ya sen? Ana. Git, git. Öleceksin. Ben. Eh bu kadarı abartılı. Aslında ben de neden bu kadar hızlı güçten düştüğümü anlamıyorum. Hastalanalı daha bir yıl olmadı. Belli ki bünyem böyle. Ana. Üzgün bir şekilde. Seni hayata ne geri döndürebilir? Belki de senin şu amnerisin. Ben. Yok canım, merak etme. Morfin sağ olsun beni ondan kurtardı. Onun yerine morfin var. Ana. Ah sen tanrım, ne yapacağım ben? Ana gibilerinin yalnızca romanlarda olduğunu sanırdım. Eğer bir gün iyileşirsem, hayatımı sonsuza değin onunla birleştireceğim. Kocası Almanya'dan dönmesin de. 27 Aralık. Uzun zamandır defterimi elime almadım. İyice sarındım, atlar bekliyor. Baumgart Gorelevo bölgesini terk etti. Beni de onun yerine gönderdiler. Benim yerime de kadın bir doktor. Ana burada kalıyor. Beni görmeye gelecek ama. Arada 30 verst olmasına rağmen. Hastalığım nedeniyle 1 Ocak'ta bir ay izne çıkıp Moskova'ya profesörün yanına gitmem konusunda kesin karara vardık. Gidip yine hastane onay belgemi imzalayacak. Kliniğinde bir ay insanlık dışı bir çile çekeceğim. Elveda Levkova. Hoşçakal ana. 1918 Ocak. Gitmedim. Taptığım o kristal solüsyonlarından ayrılamadım. Tedavi sırasında ölürüm. Tedaviye ihtiyacım olmadığına giderek daha çok inanıyorum. 15 Ocak. Sabah kusması. Akşam %4'lük solüsyondan 3 iğne. Gece %4'lük solüsyondan 3 iğne. 16 Ocak. Bugün ameliyat günüydü. Bu yüzden uzun süre yoksunluk çektim. Geceden akşam 18'e kadar. Hava karardığı sıralar benim için en kötü zamanlardı. Odanın içinde belirgin durmadan adımı tekrarlayan ürkütücü tek düze bir ses duyuyordum. Sergey Vasilyevich, Sergey Vasilyevich. Bir iğne yaptıktan sonra ses derhal kayboldu. 17 Ocak. Tipi. Hasta kabul yok. Yoksunluk sırasında okuduğum psikiyatri kitabı korkunç bir etki uyandırdı üzerimde. Mahvolmuştum. Hiç umut yokmuş. Yoksunluk çektiğim zamanlarda en küçük tıkırtıdan korkuyorum. İnsanlara nefret duyuyorum. Onlardan korkuyorum. Aşırı mutluluk anlarında da herkesi seviyorum. Fakat yalnızlığı tercih ediyorum. Burada iki ebe ve bir sağlık memuru var. Tedbirle davranmalıyım. Kendimi açık etmemek için çok dikkatli olmam gerek. Artık deneyimliyim. Açık vermem. Yedekte morfinim oldukça kimse öğrenmez. Solüsyonları ya kendim hazırlıyorum ya da uygun vakit bulduğumda anaya talimat gönderiyorum. Bir keresinde %5'lik yerine %2'lik solüsyon yapma gibi saçma bir denemede bulunmuş. Levkova'dan Ayaz'ın tipinin içinde bizzat getirmişti. Bu sebepten o gece onunla şiddetli bir tartışmamız oldu. Bir daha böyle bir şey yapmaması konusunda ikna ettim onu. Hastane personeline de hasta olduğumu söyledim. Bir hastalık uydurayım diye de uzunca kafa patlattım. Romatizmamın tuttuğunu, şiddetli nevraljiden mustarip olduğumu söyledim. Şubat ayında Moskova'ya gidip tedavi olmamı tembih ettiler. İşler yolunda. İşlerle ilgili hiçbir kusur yok. Bir tek önüne geçilmeyen öğürmeler ve kusmalar tuttuğu günlerde ameliyat yapmaktan kaçınıyorum. Bu yüzden sözde hastalıklarım arasına gastriti de eklemem gerekti. Ah, bir adam için çok fazla oldu değil mi bu hastalıklar? Hastanenin çalışanları o kadar merhametli ki kendileri izne yolluyorlar beni. Dış görünüşüm zayıf, mum gibi solgun. Banyo yaptım. Bu arada da hastane terazisinde tartıldım. Geçen yıl 65 kiloydum. Şimdi 54 kilo olmuşum. Terazinin ibresine baktığımda korktum ama sonra geçti. Kollarımda, kalçamda bir türlü geçmeyen çıbanlar var. Steril solüsyonlar hazırlayamıyorum. Ayrıca mesaiye gitmek için acele etmekten 3 kez kadar şırıngaları kaynatmadan enjeksiyon yaptım. Böyle devam etmemeli. 18 Ocak. Bir halüsinasyon gördüm. Karanlıkta camın önünde soluk benizli birilerinin belirmesini bekliyorum. Dayanılmazdı. Yalnızca jaluzi vardı. Hastaneden gazlı bez getirip perde diye taktım. Bu davranışıma mantıklı bir bahane bulamadım. Lanet olsun. Ne diye yaptığım her harekete bir bahane uydurmak zorundayım. Hayat değil, işkence bu. Düşüncelerimi açık seçik ifade edebiliyorum, değil mi? Bence öyle. Hayat mı? Saçmalık. 19 Ocak. Bugün muayenehanede ara verdiğim sırada eza odasında dinlenip sigara içerken sağlık memuru niyeyse güle güle morfin bağımlısı bir hemşirenin morfin bulamayınca yarım bardak haşhaş tentürü içtiğini anlattı. O arada da toz ilaçları paketliyordu. Bakışlarımı nasıl kaçıracağımı bilemedim bu ıstırap verici öykü sırasında. Ona karşı içimde bir kin oluştu. Nesi komik bu bunun? Hırsız gibi sıvıştım eza odasından. Bu hastalıkta gülünecek ne var diyecek oldum. Ama tuttum kendimi. Tuttum. Benim durumumda olunca insanlara karşı yeterince kibirli olamıyorsunuz. Şu sağlık memuru hastalarına hiç ama hiç yardımcı olamayan psikiyatral kadar gaddar. Hem de hiç. Son yazdıklarımı yoksunluk zamanlarında yazmıştım. Çok haksızlık etmişim. Bu gece dolunay var. Kustuktan sonra halim kalmadı. Uzanıyorum. Kollarımı kaldıramıyorum. Öylece karalıyorum kafamdakileri. Düşüncelerim berrak ve mağrur. Birkaç saattir mutluyum. Az sonra uyuyacağım. Üzerimde dolunay var. Onun etrafında da halesi. İğne yaptıktan sonra korku verici hiçbir şey kalmıyor. 1 Şubat. Ana geldi. Sapsarı. Hasta olmuş. Onu da mahvettim. Mahvettim. Koskoca bir günah yüklendi vicdanıma. Şubat ortalarında buradan gideceğime dair ona yemin ettim. Sözümü tutacak mıyım? Evet, tutacağım. Tabii yaşarsan. 3 Şubat. Neyse, bir tepedeyim. Çocukluğumun masal kahramanı kayın kazağıyla kaydığı gibi uçsuz bucaksız buzlu bir tepe. Bu benim bu tepeden son kayışım. Aşağıda beni neyin beklediğini biliyorum. Ah ana, çok geçmeden büyük bir acı bekliyor seni. Eğer beni sevdiysen. 11 Şubat. Şöyle karar verdim. Baumgart'la görüşeceğim. Neden mi özellikle onunla? Çünkü o psikiyatr değil. Genç biri ve benim üniversiteden arkadaşım. Sağlıklı, güçlü ama iyi kalpli biri yanılmıyorsam. Hatırlıyorum onu. Belki o benim üstümde. Bana merhamet eder. O bir şey düşünür. Alsın Moskova'ya götürsün beni. Ben gidemem onun yanına. İznimi aldım bile. Yatıyorum. Hastaneye gitmiyorum. Sağlık memuruna hakaret ettim. Güldü yalnızca. Umursamadı. Ziyaretime gelmişti. Göğsümü dinlemek istedi. Müsaade etmedim. Reddetmek için bir bahane mi bulsam yine? Bahaneler uydurup durmak istemiyorum artık. Notum Baumgart'a gönderildi. Ey insanlar! Kim yardım edecek bana? Kendimi acıyarak feryada başladım. Birisi bunları okuyacak olursa uydurma sanır. Ama nasıl olsa kimse okumayacak. Bomgarda not yazmadan önce her şeyi hatırladım. Özellikle de Kasım'da klinikten kaçtığım sırada Moskova'daki bir tren istasyonuna ilişkin hatıralarım su yüzüne çıktı. Ne korkunç bir geceydi. Çaldığım morfini tuvalette vurmuştum kendime. Tam bir işkenceydi. Kapının önü insanlarla dolup taşıyor. İçeride çok fazla kaldım diye bağırış çağrışlar kopuyordu. Kapının kolunu, kilidi öyle bir zorluyorlardı ki neredeyse açılacaktı. O zamandan beri çıbanlarım var. Gece bunu hatırlayınca ağladım. 12 Şubat. Yine ağladım. Gece gece bu iğrenç zayıflık neden. 13 Şubat 1918. Gorelevko'da gün ağrırken kendimi kurtarmalıyım. 14 saattir iğne yapmadım. 14. İnanılmaz bir sayı bu. Gün ağrıyor. Etraf sisli ve yarı aydınlık. Şimdi tamamen sağlıklı olacak mıyım? Enine boyuna düşündüm. Ne Bomgarda ne de başkasına ihtiyacım var. Yaşamı bir dakika daha sürdürmem utanç verici olurdu. Böyle yaşamak olmaz. Yapamam. Deva elimin altında. Neden daha önce aklıma gelmedi ki? Evet, başlayalım. Hiç kimseye hiçbir şey borçlu değilim. Yalnızca kendi kendimi bitirdim ve anayı. Başka ne yapabilirim? Amneris'in şarkısında söylediği gibi zaman her şeyin ilacı. Onun için hava hoş tabii. Söylemesi kolay. Defterim Bomgarda kalacak. İşte bu kadar. 4. Sergei Polyakov'un yazdığı bu notları 14 Şubat 1918'de gün ağrırken uzak, küçük bir şehirde okudum. Ve hepsi olduğu gibi önünüzde en ufak bir değişiklik yapılmadı. Ben psikiyatr değilim. O yüzden kendimden emin bir şekilde bunların ne ibret verici ve ne de lüzumlu olduklarını söyleyebilirim. Her ne kadar lüzumlu olduklarını düşünsem de. Şimdi üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bu notların uyandırdığı acıma ve dehşet hissi elbette yok oldu. Bu da doğal. Fakat Polyakov'un bedeninin çoktan çürüyüp gittiği ve ona ilişkin hatıraların sonsuza dek yok olduğu bugün, bu notları yeniden okuduğumda ona karşı ilgimi hala muhafaza ediyorum. Bu notların bir yararı var mı? Bu konuda kesin bir yargıya varma cüretini gösteremeyeceğim. Anna Ke, 1922 yılında çalıştığı bölgede tifüsten öldü. Amneris, Polyakov'un ilk sevgilisi, yurt dışına gitti ve geri dönmeyecek. Bana verilen bu notları yayınlayabilir miyim? Evet, yayınlayacağım. Doktor Bomgard. Ayrım 14 sonu, sayfa 143.